أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahzab suresini okumaya devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların derin sıkıntılardan geçtiği günlerde Hendek Savaşı öncesi ve sonrasındaki olaylarla birlikte biz de ruhumuzu, kimliğimizi inşa ediyoruz. Müslümanların eğitildiği ayetlerle eğitiliyoruz. İlk dönem müminleri oluşturan, güzelleştiren şeyler bizi de inşallah güzelleştirecek. Suremizin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizim için ne ifade ettiğini bize öğretti. Şöyle diyordu Rabbimiz: "Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum." Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Kendilerine, kendilerinden daha özgedir. Ve onun eşleri, hanımları, onların anneleridir. Allah-u Teala neye önem vereceğimizi, neyi geriye bırakacağımızı bize öğretiyor. Dolayısıyla hayatımızdaki bir numara ne olmalı, sonrakiler ne olmalı, bunu Allah'tan öğrenebiliriz. Zaten suremizin ilk ayetlerinde Allah-u Teala sadece kendisinden sakınmamız gerektiğini, kafirlere itaat etmememiz, münafıklara itaat etmememiz gerektiğini bize öğretti. Bize vahyoluna vahye tabi olacağız ve her şeyimizi Rabbimize teslim edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Bunu öğrenmiştik. Ve bu noktada bizim için gerekli olan şeyler nelerdir? Ne gerekli, ne gereksizdir? Rabbimiz bize bunu tekrar öğretiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber, bizim için bizden daha gereklidir. Benim kendi tercihlerim var. Kendi kalbim, kendi kafam, kendi gözlerim, kendi sözlerim var. Bununla birlikte ben bunları bırakıyorum. Bunlardan sıyrılıyorum. Bu kendimi yok etmek, kendimi imha etmek anlamına gelmiyor. Benim Allah-u Teala'nın biçimlendirmesine evet demem. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi önüme koymam, aslında kişilik bulmam demektir. Kul, Allah'a kulluk yaptıkça gerçekten özgürlüğe kavuşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendi önüne koydukça, İşte böylece de kişiliği muhterem olacaktır. Peygamberimize gösterdiğimiz hürmet, önem, ihtiram aslında benim kendi benliğime gösterdiğim de güzelliktir. Bunu Rabbimiz bizim için seçti. O neyi nasıl seçtiyse öylece kabul etmek müminlerin işidir, güzelliğidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarına da söz söylemek, yan bakmak, onlara karşı bir hakarette bulunmak Müslümanların düşünebileceği bir konu değildir. Onlar bizim analarımızdır. Evet, evlilik yoktur onlarla. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onlarla bir nikah düşünülemez. Fakat onlar hürmete daha layık bir konumdadırlar ve onların hem ki sesleri hem ki fizikleri bizim için daha korunmalı, kendi namusumuzdan daha önem vereceğimiz namusturlar. Müslümanın değer yargılarını Allah-u Teala böyle oluşturdu. Ayetin devamında akrabalık noktasında da müminlerin böyle bir öneme haiz olduğu bize anlatılıyor. Akrabalarımız diğer mümin kardeşlerimizden bizim için daha gereklidirler. Onların sorumluluğu sırtlarımızdadır. Onların fakirleri bizim için diğer fakir kardeşlerimizden biraz daha öncedir. Ve miras konusunda da paylaşım esasını Allah-u Teala akrabalarımıza doğru yönlendirmiş. Muhacirlik kardeşliği, müminlik kardeşliği, evet bunlar güzel, önemli ama bizim için bağlayıcı olan özellikle akrabalıktır. Allah-u Teala bu ayetlerle bize bunu söyledi. Şimdi bunlar ve bundan sonra gelen ayetler bizim için bir yasa. Allah-u Teala'nın mutlaka yaşamamız gerektiğini söylediği yasalardır. Ve bunları bizlere Peygamber aleyhisselamlar getirmiştir. İşte bu Peygamber aleyhisselamlarla ilgili bir bilgi sunuyor Allah-u Teala ayet 7'de. Ve iz ahazna minen nebiyyine misaqahum ve minke ve min Nuhi ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem. Ve ahazna minhum misaqan galiza. Diyor ki Rabbimiz Teala, hani biz peygamberlerden kesin sözler almıştık. Peygamberlerin sözlerini Allahu Teala onlardan aldı. Onlarla bir sözleşme yaptı. Neydi o sözleşmenin konusu? Allahu Teala bu ayette bize söylemiyor. Ama biz Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetlerinde bu tür sözleşmelere şahit oluyoruz. Allah'ın dinini koruyacak, kollayacak peygamberler birbirlerini destekleyecekler. Sonra gelen öncekinin sözünü doğrulayacak ve kendisinden sonra gelecek olan peygambere bütünüyle destek olacağına bütün peygamberler söz vermişti. Allah'tan aldıkları mesajı kullara iletmede herhangi bir problem yaşanmayacak. Buna söz verdiler. Ne aldılarsa onu duyuracaklar, saklamayacak, gizlemeyecekler. Bu gibi sözler ve sözleşmeler var. Allah-u Teala onlardan söz aldığı gibi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden de söz aldı. Rabbimiz peygamberimizi en öne koydu. Son peygamber olmasına rağmen. Böylece senden söz aldık, senden söz alındığı gibi Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem'in oğlu İsa'dan da söz almıştık diyor Allah-u Teala. Peygamberlerin ulul azm olanları burada sayıldı ve bu peygamberlerden Allah-u Teala aldığı sözü dile getirdi. Böylece biz diğer tüm peygamberlerden de böylece sözler alındığını anlayabiliyoruz. Hem de bu sözleşme sağlam. وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْسَاقًا غَلِيظًا. Kenara konulabilecek, ötelenebilecek bir sözleşme değil bu. Böyle bir anlaşma. Ve bu anlaşmayla onlar Allah-u Teala'dan aldıkları bilgileri net yaşadılar. Bu onları zorlasa da. Çünkü bu ayetler ve sonrasında gerek Hendek Savaşı ile alakalı ifadeler ve özellikle Peygamber Efendimizin Zeynep binti Cahş ile evliliği ile ilgili olaylar, Efendimizin aile hayatıyla ilgili konular belki zorlu hadiseler. Münafık dünya çalkalanacak. Kafirler ellerine koz geçmiş olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işte arzularına uymakla onlar eleştirecekler ve böyle iftiralar atacaklar. Hanımları konusunda sözler söyleyecekler. Olsun. Dini yaşama noktasında kafirlerin ve münafıkların söylemleri, söyleyişleri bizi etkilemiyor. Onlar elbette kendilerine düşeni yerine getirecekler. Biz söz verdiğimiz gibi olacağız. Allah'a kulluk sözü verdik. Rabbimizden aldığımız bilgileri kesinlikle ulaştıracağız, onları karartmayacağız, gizlemeyeceğiz. Rabbimiz nasıl olmamız gerektiğini bize emrettiyse öyle olacağız. Takva bunu gerektiriyor. Ve bu bize utanç vermeyecek. Müslüman olmanın utanılacak bir noktası yok. Gizlenilecek bir noktamız yok. Bu bizim sözümüzdür, kul olma sözümüzdür. Peygamber aleyhisselamlardan alındığı gibi İşte ümmetler de böyle sözler vermiştir. Nitekim Kur'an'da müminlerin de bu tür sözleri gündem yapıldı. Böylece لِيَسْأَلَ الصَّادَقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. Böylece doğru olanlara doğruluk ve bağlılıklarını Allah'ın sorması içindir. Bu kafirlere ise acı bir azap hazırlamıştır Allah-u Teala. Doğru olanlar. Allah yolunda dini dosdoğru yaşama derdinde olan kimseler, bunların sadakatleri böylece ortaya çıkacak. Bu söze uydular mı? Bu sözün gereğini yerine getirdiler mi? Bu belli olacak. Eğer kafir iseler, Allah'tan geleni örtmüş kapatmış, Mevlamızın bize sunduğu hayatı, bu Kur'an programını reddetmişlerse, işte o zaman kafirler için elin bir azap hazırlanmıştır. Bir tarafta, sadakat, sadık oluş, bir tarafta küfür, kafir oluş. Nimetleri örtmek, dini mübini kapatıp gizlemek, öte yanda sadakatle bu yolda yürümek. Müminlerin Allah'a verdikleri sözde durmalarıdır sadakat. Şimdi Allah-u Teala bunu sorguluyor, bunun ortaya çıkmasını istiyor. Ve bu sorgulama olaylarla olur. Kur'an ayetleri bizim önümüzde. Onları okuyoruz. Onları şu anda imanla okuyoruz. Evetliyoruz, kabul ediyoruz. Rabbim, senin bize gönderdiğin mesaj ne yücedir. Doğrudur, yalan yoktur bunda. Bunu böylece kabul eden, bunu kalbinde kabul eden, bunu zihninde kabul eden Müslüman, yeni bir insan inşa ediyor içerisinde. Ancak bu kabul ettiği, bu sadakatle evet dediği din, onda gerçekleşmesi lazım. Ve Allah-u Teala bunu silkelemeden, bunu ortaya çıkartmadan kabul etmiyor. Dilimizde söylediğimiz, itiraf ettiğimiz imanımızı bir de hayatımızla mutlaka yaşayacağız. Sadakatimizin belli olması lazım. Bunun için de olaylara ihtiyaç var. Ve Allah-u Teala müminler için işte olaylar hazırladı. Hendek, Uhud ve Bedir. Bunlar olaylar. Bunun dışında da yaşananlar oldu Medine'de. Pek çok. İşte Reci vakası yaşananlar var. Bir Maune vakası bunda yaşananlar var. Sonra sosyal hadiseler. Zeynep binti Cahş ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliği. Zeyd'in ondan boşanması olayları. Peygamberimizin hanımlarıyla yaşadıkları. Bunlar sure boyunca bize anlatılacak. Ve böylece sadakat belli olacak. Kimin imanı doğru, kim imanında doğru kaldı, bunlar belli olacak. Şimdi Hendek Savaşı'ndayız. Allah-u Teala bize onu hatırlatıyor. Ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler! Hatırlayın Allah-u Teala'nın size verdiği nimetleri. Allah-u Teala müminleri pek çok nimetle nimetlendirdi. Pek çok ortamda. Şimdi hatırlattığı nimet Hendek Harbi'ne ait. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَاَغْسَنَّ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Hani size ordular gelmişti. Biraz sonra ayetlerde söylenecek. Üstten ve alttan gelmişti. Mekke'den, Gatafan'dan ve diğer ortamlardan Araplar, Mekke müşrikleri ve diğer müşrikler ve Yahudiler Müslümanların üzerine doğru geldiler. Mekke'den gelen ve diğer yakalardan gelen tüm bu ordular Medine'yi kuşattılar. Bu derin bir olaydı, sıkıntılı bir durumdu. Arap tarihinin belki bilmediği bir durum. Ve Müslümanlar bununla deneniyorlar şimdi. Ve Allah-u Teala o sıkıntılı dönemde, 20-25 gün süren kuşatma döneminde, onca sıkıntılar yaşayan Müslümanlara nice nimetler tattırdı. Ve Allah-u Teala o nimetleri gündem yapıyor bizde şimdi. فَاَرْسَنَّ عَلَيْهِمْ رِيحًا Ve biz diyor Allah-u Teala, onların üzerine, o orduların, kafirlerin fiziksel orduları, güç ve kuvvetleri var, Allah-u Teala onların üzerine rüzgar gönderdi. Bir de وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Görmediğiniz ordularla Allah-u Teala bizi destekledi. Bizim görmediğimiz, o gün Medine müminlerinin görmediği ama var olan ordular. Belki melekler ya da meleklerin de hareketlendirdiği diğer güçler. Rabbimizin bildiği, görmediğimiz ordularla müminler desteklendi. İki tane nimet görüyoruz burada. Birisi rüzgar, birisi görmediğimiz ordular. Allah-u Teala bizi bunlarla destekledi de, وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Ve şunu anlıyoruz, Allah-u Teala kullarının yaptıklarını görmektedir. Allah yaptıklarınızı görendir. Surenin hemen başında Allah-u Teala bunu zaten söylemişti bize bir daha. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا diyerek. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır demişti. Burada da Allah-u Teala وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا diyor. Allah görmektedir. Kullarının yaptıklarını, sizin yaptıklarınızı Allah-u Teala görüyor. Öyleyse bunca nimete şükretmek gerek. Müminler bu nimetleri fark ettiklerinde zaten şükrede başlamış olacaklar. Sonra Allah-u Teala bize bu olayın, Hendek Harbi'nin ayrıntılarını, bu nimet verişini detaylandırıyor. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَزُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ Bir hatırlatma daha, bir nimet daha. Hani, onlar size hem üstünüzden, üst tarafınızdan, hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Doğudan ve batıdan kafirlerin gelişini Allah-u Teala anlatıyor. Onlar böyle geldiğinde, Medine'dekilerin kimilerinin durumu nasıl olmuştu? Gözler kaymış, yürekler boğazlara dayanmıştı. Enteresan bir ifade. Gözler kaymış, bakışlar böyle koca koca oldu. Korku gözlere yerleşti. Çünkü karşılarında beklenmedik, görülmedik bir ordu var. 10-12 bin kafir kişi geliyor ağır ağır Medine'ye doğru ve gözler korkudan kaydı, yerinden oldu. Bakışlar netliğini kaybetti ve özellikle kalpler, niyetin yerleşkesi olan kalpler boğazlara dayandı. Yani içlerinde olanı dışarı vuracaklar. Kalpler korkuyla öyle atıyordu ki sanki ağızlarına fırlayabilecek. Ve nitekim münafıkların da bir süre sonra görüyoruz ağızlarından bu korkunun tesiriyle nice yamuk söz ve iç dünyalarında yerleşmiş olan nifak dışarı sızacak. Korku böylece kendini ele verdi. Ve tezunnune billahi zunnune. Ve orada siz Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. Değişik düşünceler, cahiliye fikirleri gelmeye başladı. Yani yaşanılan bu olayı sorgulamaya başladılar. Neden dediler? Niye? Niçin böyle güçlü kafirler? Niçin biz böyle güçsüzüz? Şimdi ne olacak durum? Hani Allah-u Teala bize yardım etmeyecek miydi? Peygamber doğru değil miydi? Neden böyle oldu? Bu yenilgi niçin? Şimdi biz bittik, tükendik. Bu güçlü ordu karşısında biz ne yapabiliriz ki? Ellerindeki teknolojiye bak, parlayan silahlarına, güçlü olan devletlerine, birleşmiş kuvvetlerine bir bak hele. Nasıl onlar dinlerini kenara bırakmışlar, Yahudiliklerini, Hristiyanlıklarını, putperestliklerini kenara bırakmışlar da nasıl da birleşmişler? Ve ellerindeki güç ve kuvvet ne kadar korkutucu. Allah hakkında böylece zanlarda bulunmaya başladılar. Yaşadıkları imanı, kulluklarını sorguladılar. Doğru değil miyiz? Yoksa biz yanlış bir karar mı verdik? Bugüne kadar meğer yanlış bir yola mı saptık diye yüreklerde türlü türlü cümleler, vesveseler, şeytani ögeler belirdi. Evet, bu denenme safhasıydı. هُنَٰلِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا İşte orada, o konumda müminler denendiler, sınandılar ve çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Bu olmuştu. Biz bunu biliyoruz. Mekke'de oldu. Habbab bin Eredin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip "Ya Resulallah daha ne zamana kadar işkence göreceğiz?" dediydi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da "Sizden öncekiler nice sıkıntılar yaşadılar ama vazgeçmediler." dediğini hatırlıyoruz. Mekke'de müminler denendiler. Allah-u Teala defalarca bunu ifade etti. Deneneceksiniz, sınanacaksınız. Öyle iman ettik demekle iş bitivermeyecek demişti. Ve Allah-u Teala sözünde duruyor. Müminleri deniyor. Ve Bedir'de denendi Müslümanlar. Karşılarında büyük bir ordu olduğu halde, kendilerinden en az iki kat büyük bir orduyla savaştılar. Uhud'da denendi Müslümanlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm haberi onları kendilerinden geçirdi. Kimisi kılıcını koyuverdi, kimisi Medine'ye kadar kaçtı. Ama kimisi de Allah yolunda şehadeti tercih ederek, o öldüyse durmanın ne anlamı var demişti. Her dönemde, her bir olayla Müslümanlar deneniyorlar. Açlıkla, zorlukla, ama bazen bollukla, bazen varlık, güç, iktidar, bazen düşkünlük, sıkıntı ve zarar. Ama sürekli bir denenme. Şimdi Hendek, şimdi burada da bir denenme var. İşte bu konuda, bu noktada müminler deneniyorlar. İmtihandan geçiyorlar. Eğer Müslüman bu bilinçteyse kazanan taraf olacak. Sarsıntılar onun kirlerini aşağıya dökecek. Eğer yüreğinde hala bir takım yanlışlar varsa bu olaylar onu dezenfekte edecek. Kafasında bir takım yanlış imajlar, düşünceler, oluşumlar olduysa onlar tükenecek Allah'ın izniyle. Münafıkların nifakı belli olacak. Kalbi hastalıklı olanların hastalığı ortaya çıkacak. Dileyen böylece tövbe edecek ama dileyen küfrünü kabartacak, kötülüğünü artıracak, yolunu bozacak ve Allahu Teala'nın istediği çizgiye gelmeyecek. Bunlar insanların böylece belli olduğu dönemlerdir. Yani biraz önce Rabbimizin dediği gibi sadakatin ve küfrün ortaya çıktığı günler. Ve iz yekulul münafikune, işte o noktada münafıklar şöyle konuşuyorlardı. Bir de vellezine fi kulubihim maraz, kalplerinde hastalık olan kimseler, ma va'adana Allahu ve rasuluhu illa gurura. Diyorlardı ki onlar Allah ve peygamberi bize ancak bir aldanış vaat etmiştir. Bizi aldattılar. Haşa. Allahu Teala bize neler söylemişti? Neyle karşılaştık şimdi? Peygamber bize dün neler demişti? Şimdi neyle karşılaştık? Hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir kayanın kırılması esnasında diyordu ki Yemen'in sarayları sizin olacak. Vuruş bir. İkinci vuruşta diyordu ki Bizans'ın sarayları sizin olacak. Sonra üçüncü vuruşta diyordu ki İran'ın sarayları sizin olacak. Bunlar duyuldu. Kalpler bunlarla sevinçle doldu. İman dolu kalpler. Ama nifak dolu kalpler, maraz dolu, hastalık dolu kalpler şimdi bunu sorguluyorlar. Ve diyorlar ki Allah'ın ve peygamberinin bize sunduğu şeyler, gelecekle ilgili vaatler hep boş ve koftur. Bizi aldatmaya yöneliktir. Bizi böyle bir cenderenin içine soktu. Şu olur mu? Şu yaşanır mı? Şu sıkıntıya girilir mi? Bu nedir böyle? Nedir bu açlık? Bu sefalet? Dünyanın bütün güçleri bize düşman oldu. Neden böyledir? Biz biraz geçimli olsaydık ya, Allah ve Resul bize geçimsizliği öğretti, kavgayı öğretti, cedeli öğretti. Böylece hayatımız çekilmez oldu dediler ve hep imandan, hep İslam'dan bizar oldular. Yüreklerindeki bu yanlışlık dillerine döküldü. İki gruptan bahsediyor Allahu Teala. Münafıklar. Bir de kalbinde rahatsızlık olan, hastalık olanlar. Anlayabildiğim kadarıyla münafık tabiri özellikle küfrü kalbinde yer etmiş ama dış dünyasında Müslüman gibi görünen adamlar. Bunlar yavurlukları net olan kimseler. Ama Müslüman görünmeyi beceriyorlar. Ve insanları bu şekilde şeytanlıkla yok etmek derdindeler. Bir de onlara uyanlar var. Kalbi rahatsız, kibirli, dünya düşkünü, gösterişe önem veren, değişik hastalıklarla kalbi mağlul olan kimseler var. Bunların tövbesi, bunların dönüşümü diğerlerine göre biraz daha kolay olabilir. Ama onlar azgınlığı, küfrü, nifak yolunda giden kimselerin söz ve söylemlerini tercih ettikçe ağır ağır kalpleri katılaşacak ve aynı onlar gibi olacaklardır. Şimdi biz müminler bunu güzel anlamamız gerekiyor. Kalbimiz düzgün olmayabilir. Hoş şeylerle dolmamış, imanla doluşmamış, imanla yeşermemiş bir kalp. Eğer Kur'an okursak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okursak, onlar kalbimize yer etmeye başlıyor. Ve ağır ağır imtihan ortamlarında o sözler ortaya çıkıyor. Bir açlık durumu, bir iflas durumu, bir yokluk durumu, bir hastalık durumu, yani bir denenme döneminde ayetler, peygamber sözleri yüreğimizde beliriyor ve bunları görünce, bunları duyunca, içimizde bunlar tekrar yankılanınca iman yolunda yeşeriyor, iman yolunda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yok, normal hayatı yaşarken münafıklara kulak dayamış, kafir dünyaya dönmüşse gözümüz, belalar, musibetlerle denendiğimizde içimizde bu sefer onların ayetleri, onların sözleri canlanıyor. Onların ihvası, onların vesvesesi bize hakim oluyor. Ve öfkemiz ve kederimiz ve kalbimizdeki sızılar ve sızıntılar Allah korusun kafirce ifadelerle ağzımızdan dökülüveriyor. Bu an mümin olmaktan çok nifaka yaklaştığımız anlar olabilir. Allah korusun. Öyleyse sürekli beslenmemizi Allah'ın kitabından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden yapacağız. Mümince ifadeler yerleştireceğiz zihnimize, kalbimize ki ağır ortamlarda, şiddetle sarsıldığımız dönemlerde de zihnimizden, kalbimizden, dilimize iman dökülsün. وَاِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ Hatta onlardan bir taife, bir grup şöyle diyordu, hatırlayalım. يَا اَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا Diyorlardı ki, ey Medineliler, ey Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok, dönün. Çok enteresan bir cümle bu. Onlardan bir grup şöyle söylüyor. Söylemin ilk cümlesi çok enteresan. Ya ehle Yesrib diyorlar. Ey Yesrib halkı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra artık şehrin adı Yesrib değildi. Şehrin adı Medine'ydi. Yani peygamber şehriydi. Medinetün Nebi. Bura bundan sonra böyle anılacak. İman yurdu burası. Peygamber yurdu burası. Müslümanların yurdu burası. Eski cahiliye adıyla anılmayacak. Şehir bundan sonra yeni bir kimlik kazandı. Bu şehrin elemanları, adamları nasıl ensar ve muhacir ve topluca Müslüman olarak isimlendirildiyse bu şehir de artık Medine'dir. Ama onlar o eski cahiliye adını çağrıştırıyorlar. Onunla çağırıyorlar. Ey Yesrib halkı diyorlar. Bugün de bu vardır. İnsanlar Müslümanlaşmış bir şehre, Allah'ın güzellikle isim verdiği beldeler ve oranın halklarına ta eski müşrik toplumların adlarını layık görüyorlar. Onların isimleriyle çağırıyorlar. 1500 yıl önceki isimleri yeniden diriltme derdindeler. Kafir döneme ait remizler, semboller, isimler onların dile getirdiği kelimeler bu. Yaşadığımız yeri, beldeyi Allah'ın Müslümanlara verdiği şerefle şereflendirdiği zikirle, Kur'an'la anmak yerine başka isimlerle, cahiliye adlarıyla, müşrik isimler ve felsefenin koyduğu remizler, sembollerle anmayı tercih ediyorlar. Müslüman kendinde, üstünde başında, şehrinde, yaşadığı beldede ancak imanın izlerini görmek ister. Küfrün tüm izlerinden rahatsız olur. Evvelkiler ve yeniler ne olursa olsun. Önce bunlar bunu söylediler. Ey Yesrib halkı dediler. Artık bu hendek, bu hendeğin kenarında durmanın bir anlamı yok. Dönün. Şu konumda durmamızın bir anlamı yok. Bu büyük ordu gelmiş. Savunulacak bir yer değil burası. Dönün ve evlerinizi koruyun anlamında söylüyorlar. Ama bunu öyle bir söyleyişleri var ki akla başka şeyler getiriyor. Onların hedeflediği de bu aslında. Diyorlar ki artık şu durduğunuz nokta, Müslümanlık noktası durulacak bir nokta değildir. Sizin tekrar geriye dönmeniz lazım. Ferciu. Dönün. Artık eski kimliğinize dönün. İslam'dan önceki kimliğinize dönün. Bu 5-6 yıllık serüven burada bitti. İyiydik, fena değildik, oluyor zannetmiştik, tutunmuştuk bir dala. Ama meğer boşmuş, Allah da Resulü de bize aldatma yapmış. Meğer bunların hepsi boş heveslermiş. Şimdi durulacak noktada değiliz. Bak görüyorsunuz, karşımızdaki ordu ne kadar güçlü. Bütün dünya bizim üzerimize geldi. O zaman dönün eski konumunuza, eski kimliğinize, eski kişiliğinize. Bunlar sanki bunu da söylüyorlar. Ve geliyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve yestezinu fariqun minhumun nebiyye yekuluna inne buyutana avratu ve ma hiye bi avra in yuridun illa firara. İzin almak için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nebiye geliyor onlardan bir grup ve diyorlar ki evlerimiz açıktır. Evlerimiz açıkta kaldı. Özellikle Yahudi kalesinin ihaneti sonrasında son Yahudi kalesi müminlere ihanet etti. Kapılarını müşrik orduya açacak, bunu vaat etti onlara. Böyle bir şaya dolaştı İslam ordusunun içerisinde ve özellikle bu haber sonrasında korkaklar, kalbi hastalıklı olanlar ve münafıklar dediler ki evlerimiz açıkta. Oysa bütün Müslümanların evleri açıkta. Eğer bir tehlike varsa bütün Müslümanlara yönelik bir tehlike. Bunu kişiselleştirmemek gerekiyordu. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadece kendini koruyan bir adam değil. İslam toplumunun tamamını koruyan ve Müslümanları kendine tercih eden birisi. Kendinden öncelikli olarak kendi kardeşlerini, iman edenleri koruma derdinde olan bir peygamber, bir komutan. Böyle birisine geliyorlar ve diyorlar ki evlerimiz açıktır, bize izin ver. Biz gidelim, evlerimizi koruyalım. Ve böylece aslında tek dertleri var. اِي يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارَ Onlar kaçmak istiyorlar. Savaş onların ödünü patlattı. Dünyacıdırlar çünkü. Paraya önem veriyorlar, mala mülke değer veriyorlar. Kurşun sesleri, kılıç şakırtıları onların kulaklarına hiç hoş gelmeyen şeyler. Sonucunda sadece menfaat varsa, bir iktidar, bir güç, kuvvet, bir servet varsa, dünyadan bir gelir, bir getiri olacaksa, evet, riske girebilirler zaman zaman. Ama değilse, canları tatlıdır çünkü ahirete inançları yok onlar. Dünyayı hedeflemişler, dünya merkezli bir hayatları var. Ölüm onlar için korkutucu bir haber. Çünkü var olmayı bırakmak istemiyorlar. Ve tek dertleri var. Savaşın bu kızıştığı, musibetlerin bu yanaştığı dönemde kaçmak, dışarıda durmak istiyorlar. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا سُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَس۪يرًا Eğer onlara, o münafıklara şehrin her yanından girilseydi ve sonra da kendilerinden bir fitne, anarşi çıkartmaları istenseydi, mutlaka bunu yaparlar, buna çok hevesli olurlardı ve hiçbir kararsızlık da göstermezler, az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Hemen kolayca bu kötülüğe, bu fitneye evet deyiverirlerdi. Bakın onların psikolojisi bu işte. Onlar yaman bir kahramanlığın yanında değildirler. Delikanlı bir duruş yoktur onlarda. Yani imanın, İslam'ın getirdiği izzet ve şerefle mücadele sahasında Allah'ın dediği yerde durmazlar. Bu zor gelir. Gözleri koca koca olur. Kalpleri ağızlarından fırlayacak hale gelir. Türlü türlü vesveseler, bunalımlar içerisindedirler. Sorarlar, sorgularlar, eleştirirler. Ama kafirler onlara yanaşsa, kulaklarının dibinde onların sesini duysalar, şehrin etrafından onlara girilse ve onlara müdahale edilse, hadi size ihtiyacımız var, biraz fitne, biraz sıkıntı çıkarın, insanlar birbirine düşürün dense gönüllü olarak bunu yaparlar. Hemen yandaş olurlar. Hemen zalimlerin, zulmedenlerin, kafirlerin, küfredenlerin yandaşı, ajanı haline gelirler. Onlar için gönüllü çalışırlar. Ve öyle hevesli hem de şehrin her tarafını dolaşarak Allah'ın dinini Müslümanları yok etme noktasında kafirlere destekçi oluverirler. İşleri budur onların ve bunu böyle gerçekleştirirler. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْعُولًا Oysa, andolsun ki, diyor Allah-u Teala, yeminle başlıyor söze, daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a böyle söz vermişlerdi ki, daha evvel kaçmayacaklar, sırtlarını dönüp bu dini terk etmeyecekler, İslam ordusunu savaşta yalnız bırakmayacağız diye Allah-u Teala söz vermişler. Bedir'e katılmamışlardı. Uhud'da, güya bir bahaneyle 300 kişiyle vazgeçmişler, Müslümanları yalnız bırakmışlardı. Ama bir sonraki olayda desteğimizi hiç çekmeyeceğiz diye söz vermişlerdi. Ve fakat onlar yine iş tam vaktine geldiğinde İslam'ı da Müslümanları da terk ediverdiler. Sözlerine durmadılar. Söz verdikleri halde sözlerini yerine getirmediler. Oysa Allah-u Teala'ya verilen söz mesuliyet gerektirir, sorumluluk gerektirir. Bugün okuduğumuz bölüm sözle başladı, sözle bitti. 7. ayet. Allah-u Teala tüm Peygamber Aleyhisselam'dan ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir söz almıştı. Bu söz hem de ağır bir sözleşme, bir ahit, bir misak. Allah-u Teala kullarından da söz aldı. Söz verdi kullar. Peygamberleri destekleyeceğiz, onları yalnız bırakmayacağız, arkamızı dönüp kaçmayacağız. Bu yolda dimdik yolumuza devam edeceğiz. Ve Allah-u Teala'ya verilen sözler sorumluluk gerektirir. Ben kul olmaya söz verdim. Ve bu kulluğun gereklerini hayatımın bütün safhalarında göstermeye söz verdim. İman ettim dediğim anda bu sözleşmeyi imzamı da koymuş oluyorum. Bu ağır bir sorumluluktur. Müslüman bu sorumluluğu yerine getirdiği ölçüde iyi Müslümandır. Rabbim bizi sözünde duran sadık kimselerden kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.